Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık var. Bugün yine önemli bir meseleyi konuşacağız. Geçen programda eş ilişkileri üzerine aslında biraz konuşmuştuk. Kavgalar, tartışmalar, uzlaşma yolları üzerine konuşmuştuk. Duyguları es geçmeyelim istedim hocam. Duygular çok merkezi bir rolde, eş ilişkilerinde duyguların çok merkezi bir rolü var. Biraz duygu meselesini, duyguların rolü meselesini konuşalım istiyorum bu programda. Evet. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi Feyzullah, biliyorsun psikolojide düşünce, duygu ve davranış arasında bir karşılıklı dinamik etkileşim hali var. Bazı psikologlar, psikiyatrlar düşüncenin merkezi olduğunu düşünüyor. Bazıları davranışın esası olduğunu düşünüyor. Bazıları da duygunun esası olduğunu düşünüyor. Herkes ama bu üçü arasının, üçünün beraber işlediğini, düşünce, duygu, davranış arasında yoğun bir bağ. Buna beden de katarsak, beden de bu süreçlerin her birinde devreye giriyor. Özellikle duygularda ve davranışta daha fazla girmek üzere beden de devreye giriyor. Bu arasında bir dinamik var. Ekole bağlı olarak ben son dönemlerde özellikle eş ilişkilerinde duygu meselesinin de giderek daha fazla böyle taraftarı oluyor gibiyim. Yani duyguların merkezi olduğuna, eş ilişkilerini yürütmede duyguların merkezi olduğuna daha fazla inanır, daha fazla ikna olur gibiyim. Diğer ikisinin önemini azaltmadan ama sanki duygu meselesi eş terapilerinde gördüğüm şey o. Eş ilişkilerinde gördüğümüz o. Bir de dünya artık duygu merkezli. Bir nevi duygular adına evleniyoruz. Duygular adına, duygularımız tatmin olmazsa insanlar ayrılmaya başlıyor. Sevmek, sevilmek bu kadar merkezi bir mesele. Sevilme ihtiyacımız çok doğal bir şey. Sevilmediğimiz zaman kabullenemiyoruz, hırçın oluyoruz.
Yani çok iddialı belki olacak ama dünyanın en büyük meselesi yani. Evet. Bütün meseleler oradan çıkıyor. Sevgiyi alma ve verme üzerine hepsi çıkıyor.
Sevilmeyen çocuk hasar görüyor. Sevilmediğini düşünen eş hasar görüyor. Toplumda sevilmediğini, kabul edilmediğini, görünmez olduğunu düşünen, dikkate alınmadığını düşünen fert bir dönem sonra isyankar, asi oluyor.
Sevilmeyen bebek gelişmiyor hocam.
Gelişmiyor. Evet. Bu o yüzden yani bu duygu meselesinin, duyguların meselesinin merkeziliği kesin. Hemen hemen her yerde. O yüzden duygular her yerde diyoruz. Hatta seçim meselesinde bile siyaset psikolojisinde kişilerin bağlanması, duygusal şeyi oy verme davranışını etkiliyor. Satın almalarımızda diyelim ki marka bize bir şeyi sevdirerek satabiliyor.
Duygusal yönümüze, evet, bağ kurdurtarak bize onu satın aldırtıyor.
Yani duyguların her yerde ve duyguların merkezi bir mesele olduğu konusunda ben giderek bir nevi kendi işimde aydınlanıyorum gibi bir halim var.
Daha önce de aslında bir konuşmuştuk ve belirtmiştiniz bunu. Hani insanlar artık niçin evleniyor diye sorduğumuzda hani 100 yıl öncesi gibi değil evliliklere bakış açısı. Hadi bundan 50 yıl, 100 yıl önce tamam yine aşk insanın varoluşundan beri var. O başka. Ama böyle hani toplumsal olarak bakış açısı biraz böyle işte soyun devamı, okey tamam.
İşte dayanışmaydı.
Dayanışma, mal bölünmesin, işte şey olmasın, işte adam kendi yemeğini yapamaz, edemez, çamaşırını kim yıkayacak çocuklara.
Bir kadın erkeğe, erkek kadına ihtiyaç
duyuyor. Muhtaç ama daha böyle şey duyguların ötesinde maddi mi diyelim ona, evet. Maddi ihtiyaçlar, fiziksel ve fonksiyon anlamında.
İhtiyacı vardı ama modern dünya artık bu fonksiyonu azalttı, hani sıfırlamadı.
Ama azaldı.
Azaldı.
Yani işte kuru temizleme diye bir şey var. Çağırıyorsunuz, geliyorlar, alıyorlar, götürüyorlar, temizleyip, ütüleyip getiriyorlar. Yemek sipariş ediyorsunuz, geliyor. Yani kişilerin kendine bu anlamda hani maddi, ekonomik olarak bakma şeyi daha fazlalaştı.
Kadınların artık bir dışarıda çalışması, evet, mümkün.
Evet.
Gelir, sosyal devlet oldu, olmaya doğru gidiyoruz. Ekonomik olarak destekleniyor insanlar, kadınlar, erkekler, çocuklar. Böyle olunca Yani bir nevi fonksiyon sıfırlamıyor. Hala her açıdan fonksiyona bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Hala bir aile olmaktan daha doyum veren hiçbir şey yok.
Evet. İşte asıl mesele zaten o onun çekiciliği.
Bir açıdan aile yalnızlık olmanın fena bir şey. Hani ailenin olmadığı alternatifin keyifli bir hayat olduğu pek söylenemez. Ama hani artık daha sevgi ön planda. Eşler birbirlerinin sevilip sevilmediğini insanlar sorguluyor. Sevilmediği bir ilişkide kalmak istemiyor. Duygularının doyumunun olmasını istiyor. O yüzden sadece hani karnı doyurmak, ekmeği getirmek yetmiyor. Hani kaba sadece güzel duygular söyleyip ekmek getirmemek daha büyük problem olabilir de. Yani bazı şey vardır, aşk adamları vardır. Sürekli kulağınıza aşk cümleleri üfler ama yerinden kalkıp da işte iki tane su getirmez, çalışmaz.
Çalışmaz.
Sadece şey.
Manipülatif bir şey.
Manipülatif bir şey yapar. Hani öyle bir yerde çalışanı tercih etmek gerekebilir de. Ama insanlar o duyguyu istiyor. Çocuklar istiyor, eşler istiyor, anne babalar istiyor. Sevmek, sevilmek istiyoruz. Şimdi peki o sevginin bu kadar merkezi ve her yerde duygunun olduğu bir yerde duygu da meselesinde ne oluyor? Şimdi birkaç şey var. Bir, insanlar duyguyu üretebilme açısından farklı Feyzullah. Yani hepimiz aynı düzeyde duygu üretmiyoruz. Bunu bir spektrumal dağılımı dersek ortalama insanların duygu üretebilme düzeyi var. Yani duygularda aslında birkaç mesele var. Bir, duyguları yönetebilme, yerli yerindelik meselesi var. İki, duygu üretebilme meselesi var. Bir spektrum gibi düşünürsek bazı insanlar duyguyu ortalama üretiyor çoğunluk. Bazı insanlar az, bazı insanlar oldukça az duygu üretebiliyor. Bazı insanlar duyguyu fazla, bazı insanlar aşırı duygusal diyebileceğimiz bir duygu üretiyor. Aşırı hassas oluyor, aşırı hüzünleniyor, aşırı sinirleniyor. Duygu meselesi de çok güçlü bir hale geliyor. Şimdi duygu üretememenin bir iki şeyi var. Bazen bir gelişimsel hastalıklar buna neden oluyor. Diyelim ki işte otizm spektrum hastalıkları çocukluğu gelişimden itibaren bir duygu üretimde az oluyor. Bir tek bir sorun o değil aslında. Ama
anlama, ifade etme.
İfade etme, yani zihni olup bitenini anlama geldiği meselesi. Ama mesela diyelim ki şizoid kişilik özellikleri, aşırı içe dönük kişilik özelliklerinin bir kısmında şizoid şeyde sanki duygulara ilgisiz gibi görünüyor. Veya yani sıfır değil ama duygu üretmesi az. Veya bazı insanlar mizaç özelliği olarak öyle güçlü duygular yaşamıyorlar. Daha sınırlı gibi. Hani kimileri böyle -10 +10 arasında gidip geliyor. Güçlü artı 10'a kadar sevinebiliyor. -10'a kadar üzülebiliyor. Ama bazı insanlar sanki 5-5 üzerinde, +5-5 üzerinde. Onların aralıkları öyle. Ne aşırı sevinebiliyorlar ne üzülebiliyorlar. Böyle bir duygu ifade üretmede bir azlıkları var gibi. Bazı insanlarda da o insanların ortalaması diyelim ki işte 10 ise onlar 15 aşağı gidip gelebiliyorlar. Böyle bir hal var. Ama bence bu önemli bir mesele de bu tek başına değerlendirilemez. Yerli yerindelik meselesi de üretebilme potansiyeli kadar önemli.
Evet.
Şimdi diyelim ki duygu üretebilmenin, duygu yaşayabilmeye pozitif diyebiliriz ama yerli yerindelik olmadığı zaman da hem kişiyi hem diğer ilişkileri aşırı bozan bir şeye dönüşebilir. Şu ikisini bir araya geldiği form kişiye ve evliliklere ciddi zorluk ve geliştiriyor. Diyelim ki çok hızlı duygulanıyorsunuz. Duygularınız +10 -10 aralığına çok hızlı gidip geliyor. Ama bunu da yerli yerinde yapmıyorsunuz. Şimdi yerli yerindelik şey şu. İki birimlik sevindirecek şeye kadar iki birimlik sevinirseniz, hani bu hesabı zordur ama kabaca yerli yerindedir. -5 üzüleceğiniz bir mesele, -5 üzülecekseniz yerli yerindedir. Ama diyelim ki -3 üzülmeniz gereken bir şeye -10 şeklinde üzülüyorsanız aşırı üzülme tepkisi veriyorsunuzdur. Veya diyelim ki ufak bir şeye karşı çok güçlü bir sevinme tepkisi veriyorsunuz. Bu karşıdakinden de böyle beklemeye başladığında onu sanki duygusuz gibi görüyorsunuz. Halbuki sizin duyguyu yönetme düzeyinizde, organize etmenizde bir şey var. Şimdi iyi bir sürücü ne yapar? Gerektiği yerinde gaza basar, gerektiği yerinde frene basar, dengeli bir şekilde gider. Duyguları yönetemeyen, yerli yerinde yaşamayanlar ufak bir şeye aşırı üzülür, ufak bir şeye aşırı sevinir, ufak bir şeye aşırı sinirlenir, aşırı tepkiler verir ve böylece ortalamadan farklılaşır. Onların gözüyle bakarsak bazen evliliklerde o yanlış olur. Eşlerden bir tanesinin aşırı duygusal duygu yaşama ve bu duygu düzenlemede problemi vardır. Diğerini duygusuz gibi görür. Halbuki tek başına kişiye baksan, kadın veya erkeğe, aslında duyguları var, üretebiliyor ve makul düzeyde tepki veriyor. Aslında diğerinin aşırılığı onu görece ona yetmiyor. Hı hı. Bu duyguları yerli yerinde yaşayamama meselesi, fazladan tepki verme meselesi kişileri yoruyor. Bizim mesela hani bunu nerede, klinik karşılığını nerede biliriz? Bir bu normalin versiyonu var, bir hastalık yok. Duygusal kişiler, moody kişiler denir ya. Hı hı. Çok duygusal.
Ya da tam tersine alekstimik dediğimiz. Evet.
Alexitim, o da teknik tabirle. Yani duyguları tanımıyor.
Tanımıyor.
Farkına varmıyor.
Hissedemiyor.
Hissedemiyor. İki şey de mümkün. Duyguların azlığı, çokluğu meselesinde üretebilme, tanıyabilme, yönetebilme. Hatta aynı şeyi mesela duygusal zeka da tartışıyor ya.
Evet.
Duygusal zeka da ne demekti? Kişinin kendisinin ve başkalarının duygularının farkına varabilmesi, bunları duyguları yerli yerinde yaşayabilmesi, başkalarının duygularını dikkate alabilmesi, duyguları eşlik edebilmesiydi.
Evet.
Şimdi bunlar değişik ekoller, aynı şeyi aslında değişik yollarla ele alıyorlar. Ama hepsi bu duyguyu tanıma, yerli yerinde ifade etme, aşırılığı önleme, yaşarken ve başkasına iletirken onların duygularını fark edebilme hallerinde bir önemini anlamış durumdalar. Bu meseleyi yerli yerine getirmeye çalışıyorlar.
Bu da eş ilişkilerinde sanırım evlilik doyumunu, birkaç öyle çalışma görmüştüm. Evlilik doyumunu en fazla etkileyen faktörlerden birinin bu duygusal zeka olduğunu, duyguların o yerinde ve doğru bir şekilde iletilmesiyle evlilik doyumunun çok daha iyi olacağına dair çalışmalar görmüştüm.
Şimdi bizim klinikte mesela duygu dışa vurumunu bozan en önemli şeylerden biri çocuk çağı travmaları.
Evet.
Niye insanların bir kısmının duyguları böyle bu şekilde yerli yerindeliğinin ötesine gidiyor? Çocukluktaki travma. Zaman zaman dinleyicilerimiz de bahsediyoruz. Hani diye çocukluğunda travmaya maruz kalırsa, dövülürse, sevilmezse, aşağılanırsa, tacize uğrarsa, yalnız kalırsa, anne babaların kavgaları arasında kalırsa, çok sayıda neden travma türü var. Eğer bir zihni bölünürse zaten, alter kimlik dediğimiz aşırı duygu taşıyan, o yoğun duyguları o gün baş edebilmek için aşağı çıkmış ama kendisi aşırı yoğun duygu taşıyan haller oluşuyor. Öfkeli, aşırı ağlamaklı, aşırı diyelim ki donmuş gibi yoğun duygular içeren aşırı neşeli hal oluşuyor ve bu kişi sanki zihnin belli odakları bunları ayrı ayrı çalışıyor bunlar. Kişi bir anda aşırı öfkeliye, bir anda aşırı ağlayan birine, yersiz çok ufak bir nedenle abartılı yoğun duygu değişimlerine neden oluyor. Şimdi bu karşıdaki insan ilişkilerinde bir tutarsızlığa, karşıdakinin eşlik etmesinin imkan olmadığı, anlayamadığı bir hale dönüşmesine neden oluyor. Veya zihni bölünmedi diyelim ki, güçlü psikolojiler oluşturdu. O zaman da teknik tabirle bizim borderline dediğimiz meselede yine bir duygusal iniş çıkışlar, hızlı duygu değişimleri halinin olduğu bir hal oluşuyor. İster demek ki bu duygu değişimi aşırı uçta bir mizaç hastalık olmadan, adına teknik tabirle bir kişilik problemi veya hastalık demeden bir mizaç özelliği olabilir.
Olabilir.
Veya diyelim ki bir kişinin çocukluğundan itibaren yaşadıkları deneyimlerle de olabilir. Şimdi sadece çocuklukta da olmaz. Bazen erişkin hayatta önemli bir sorun yaşarsın. Evliliğinde sorun yaşarsın, işinde sorun yaşarsın. Travmatik şeyler olur. Duyguların döner, bozulur. Mesela travma sonra stres bozukluğunda bozulan en önemli şeylerden biri duygudur.
Evet.
Kişi ya öfke tepkileri verebilir ya donmuşluk tepkileri verebilir. İnsanlarla normal duyguları paylaşamaz hale gelir.
Hani mesela şey gibi bazen dokunsalar patlayacak düzeyde olabiliyor. Mesela savaş gazilerinde gördüğümüz mesela anlatıyor kişi diyor ki yolda yürüyorum diyor. Birisi omuz atıyor mesela ya da çarpışıyoruz. O an onu orada boğabilirim. Yani öyle bir öfke çıkabiliyor ki sanki karşısında o anda yine bir düşman varmışçasına duyguları darmadağın oluyor. Sanırım travmalar, travmatik deneyimler beyindeki bazı mekanizmaları etkiliyor.
İster çocuklukta, ister erişkinlikte stres ve travmatik yaşantılar duygunun normal yaşanma şeklini bozuyor ve kişinin yerli yerinde duygu davranmasını engelliyor. İdeal hal ne? Kişi diyelim ki makul hatta biraz daha iyi duygu üretebiliyor. Duyguları tanıyabiliyor. Duyguları başkalarının duygularını hissedebiliyor. Eşlik edebiliyor. Hani empati dediğimiz bir şey. Ve yerli yerinde yapıyor bunu. Üzülmesi gerektiği kadar üzülüyor. Sevilmesi gerektiği kadar seviyor. Uçlara çok hızlı gitmiyor. Veya bunu diyelim ki biraz yoğun yaşasa bile öyle harmonik yaşıyor ki dışarıdan sevecen, duygusal ama duyguları yerli yerinde olan. Biraz fazla olmasına kimseye bir zararı yok. O kadar da büyük olmuyor. Yok. Kaotik değil. Yani tolere edebiliyor yine. Bu halde bir daha ideal bir hal. Hem duygu üretebilme düzeyi var, hem duyguları yönetebiliyor, yerli yerinde kullanabiliyor.
Bir de duyguların tabii bu hani aşırılığı, yerli yerindeliği ifade edilmesinin dışında, ötesinde şimdi duyguları ifade etmenin bir önemi var aslında. Psikolojide, iletişimde. Ben biraz bunun toplumsal, kültürel de bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizim toplumumuzda biraz sanki duyguların ifadesi erkek olsun aslında kadın olsun bu konuda biraz çekingen olduğumuzu, çekingen davrandığımızı, biraz tutuk olduğumuzu düşünüyorum. Biraz genellemiş olabilirim. Aşırı bir genelleme de olabilir. Fakat başka uzman arkadaşlarla ya da hocalarımızla da konuşurken bu gündeme geliyor. Ha, bir duyguyu ifade etmenin sanki bazen üzüntümüzü, kırgınlığımızı, hüznümüzü ifade etmenin böyle biraz zayıflık, güçsüzlük gibi toplumsal bir bilinçaltı mı diyelim? Böyle bir hal var. Yani bu genellemenin dışında dinleyenlerimizden mutlaka hani bende de bu böyle var diyenler olacaktır. Bir mesele olduğunda düşüncemizi hep aktarıyoruz. Bir dikkat etsinler, duygular pek konuşulmuyor. Özellikle eş ilişkilerinde bunun çok merkezi, çok kritik olduğunu zaten hep söylüyorduk, konuşuyorduk. Şimdi belki aradan sonra hocam biraz buradan devam edip sonra yeniden o duyguların genel anlamda iki meselesine devam edelim istiyorum. Çünkü bence kıymetli bir, önemli bir mesele. Duyguların ifade edilmesinin önemi ve etkisi. Diyelim kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın kıymetli dinleyenlerimiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Hocam şimdi aradan önce bu duyguların ifade edilmesi meselesinin öneminden bahsettik. Yani eş ilişkilerinde duygular ön planda, sevme sevilme meselesi dünyanın en önemli meselesi. O sevgiyi alıp verme, duyguların anlaşılması. Şimdi terapilerde bu klinik ortamda çokça sıkça duyduğumuz bir mesele var. Yani ben bir duygumu ifade ettiğim zaman, ağladığım zaman, üzüldüğüm zaman, kırıldığım zaman eşim beni anlamıyor ya da bana eşlik etmiyor ya da benim bu duygumu önemsemiyor. Hani bizim teknik tabirle valide etmiyor üzgün olmamı, onaylamıyor. İşte bunda en sık duyulan, bunda kırılacak ne var? Bunda üzülecek ne var? Bunda öfkelenecek ne var? Tamam, bazı insanların, evet siz çünkü o aşırılıktan bahsedince aslında benim aklıma geldi. Programdan önce belki zihnimde yoktu fakat buraya da bir vurgulamak lazım diye düşünüyorum duygulardan bahsederken. Bazı insanlar gerçekten aşırı uçlarda yaşıyorlar duygularını. Hani kişiyi gerçekten de anlamakta zorlanıyor burada neye kızıldı, neye öfkelendi diye. Ama bu aşırı örneklerin dışında kişi öfkelendiğinde ya da üzüldüğünde, kırıldığında karşısındakinden ya bunda üzülecek ne var, bunda kırılacak ne var şimdi yine şeye bağladın dediği zaman bunu duyan kişi de gerçekten büyük bir derin kırgınlık, başka bir kırgınlık daha oluyor. Derin bir kırılma yaşanıyor. Yani ben yanlış kişiyle mi evliyim acaba? Anlaşılmıyorum'a kadar gidebilecek bir şey. Bence dinleyenlerimiz hani erkek olsun kadın olsun eşi bir duygudan bahsettiği zaman, söylediği zaman bu cümleyi kurmamaya çalışsınlar. Anlamaya çalışsınlar. Altta yatan öfke ise öfkenin altında yatan kırgınlığı, kaygıyı, endişeyi anlamaya çalışsınlar diye düşünüyorum. Öfke çünkü çoğu zaman ikincil bir duygu. Yani asıl altta yatan başka bir duygunun ortaya çıkışı. Öfke olarak çıkabiliyor.
Bu dediğin çok önemli bir şey Feyzullah. Sonuçta diyelim ki şöyle bir kanaatte ulaşabiliriz. Doğru veya yanlış. Eşlerden biri erkek veya kadın gerçekten de duygu ifadesi güçlü, fazla olsun. Duygusal hareketliliği yüksek biri olsun. Yani sonuçta kaşını gözünü sevmişsin. Beğenmişsin, evlenmişsin, bir yuvan var, çocukların var. Eşin de duygu ifadesi, gücü çok seninkinden fazla. Ha, ortalamadan da fazla. Şimdi bunu tespit etmiş olmak, sen duygularını düzelt demek işe yarıyor mu? Yaramıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ona sen çok duygusalsın demek, bir içgörü kazandırmaya çalışmak karşıdaki kişinin değişimine çok az katkı sağlıyor.
Bence belki körüklüğe de bilir.
Kişiye belki bir uzman kişi şöyle bir şey dese, ya hani şu senin duygu yapın öyle, doğan öyle, duyguları çok yoğun ve hızlı yaşıyorsun, güçlü yaşıyorsun, ortalamanın üzerindesin, başka insanlar seni doğal hallerinle aşırı bulabilir. O yüzden sana düşen şey bu duyguları biraz hani kontrol etmeye çalışman veya sınırlı yer, daha yerli yerinde daha az bunun için çaba göstermen gerekebilir. Kişinin bu çabayı göstermesi gerekir. Ama zaten kişinin zorluğu burası. Şimdi karşıdaki kişinin bu senin şeyin hatan, sorun dediğinde çözülen bir şey değil ki. Diğer eşin yapması gereken şey, eşler birbirlerini iyileştirebilir veya azdırabilir. Diğer eşin yapması gereken şey, onun duygusal fazlalığını gündeme getirip kavga etmek yerine, o ya benim eşim duyguları önemseyen ve güçlü yaşayan bir şey, ben duygulara ilgisizlik göstermemem gerekiyor. Evet. Benim bu duygulara eşlik etmem gerekiyor. Evet. Madem ki bir evliliğin, eşimi sakinleştirmem, onunla beraber o duygu haline biraz kalmam gerekiyor. Canım çıkmaz ya. Yani. Hani biraz rüzgarda kalsan, biraz yağmurda kalsan, canın çıkmaz.
Yani şey gibi, eşim tamam fazla üzüldü ya da fazla öfkelendi diyelim. Ama bu hani fazla olmasaydı onun altta yatan o sebebinin geçersiz olduğunu yani göstermez ki. Yani orada bir dert var. Ha, bunun gösteriş ya da yaşayış biçimi fazla olabilir. Ama sen fazla duygusalsın, o yüzden ben senin dediklerini kale almıyorum demek.
Tabii. Kesinlikle yıkıcı ve çözümsüz bir şey. İki tarafın da yapması gereken şey var. Bir tarafın o duygu şeyini, çünkü o taraftan da şöyle denilebilir. Hocam hayatınız boyunca sürekli yoğun duygu sellerine, bir gün yağmur, iki gün yağmur, üç gün dolu da her gün mü dolu der. O yüzden de duygu yoğunluğunu fazla yaşayan kişinin bunu ben ne yapayım, halim bu, çeksin deme hakkı yok. Onun oradan düzeltmeye, yani bu hep iki yönlü. Onun o biraz düzeltme çabası içinde olması lazım. Diğer tarafında ya veya eşinin şeyine, duygularını eşlik etmek canını çıkarmaz ya. Biraz yağmurda insanlar diyelim ki havanın çok hızlı değiştiği Londra'da da yaşıyor. Ne var ki bunda yani? İlla İstanbul mu olacak? Tamam. Bir sürü şeyi sevmişsin, bir sürü şeyi beğenmişsin. Eşinin ruh hali biraz fazlaca duygusal kadın ve erkek fark etmez. Dalgalı. Değişebilir. Yani hava durumu gibi hızlı, biraz hızlı değişiyor. Ne yapalım? Senin buna eşlik etmeye çalışman lazım. Durup durup yani onların da yaşıyorsun diye. Bu ne biçim hava diye sokağa çıkmamazlık yaparsan yaşayamazsın. Nasibine düşen, kaderinde olan şeyin doğal hali bu. Başka bir sürü özelliğini sevdin. Bu da işin bir parçası, paketin bir parçası yani. Mükemmel olan bir şey yok. O da oradan bir gayret etmek, eşlik etmek, duygudan kork, duygu fobik olmamak, duygudan korkmamak, duygunun içine girmek, hatta bunu bir kendini bu yönde geliştirmek gibi bir gayret içinde olması gerekir.
Evet. Yani eşinizin ağladığını gördüğünüzde yani of yine mi?
Evet. Demek, sulu gözlü müsün? Sen hayatın boyunca
çocuk gibi ağlıyorsun. Demek yani yerine hiç değilse sessiz kalıp yanında durmak bile en azından daha onarıcı olur.
Yüreğin yetiyorsa göğsünü ver de ağlasın
evet.
Yani.
Evet.
Omzunu ver de ağlasın. Evet. Yüreğin yetiyorsa yapman gereken şey bu aslında.
Evet. Evet. O yüzden hani duygulara karşı böyle şey, bir de halkımızın belki yani dinleyenlerimizin şunu hani bilmelerine fayda olduğunu düşünüyorum. Biz bir meseleyi konuşurken, derdimizi anlatırken duyguları da işin içinde katarsak sadece düşünceyi söylemekten 100 kat daha etkili oluyor. Yani şunu aslında şundan bahsediyorum. Bir örnek vermek gerekirse arkadaşınız işte bir şekilde bir şey yapmış, sizi incitmiş, kırılmışsınız. Onunla konuşurken ya böyle yapmasaydın daha iyiydi, aslında ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum falan gibi. Sadece düşünce değil. Oradaki duyguyu da ifade eder. Çünkü duygularınız çok kıymetli. Yani böyle bir incit çay tanesi gibi diyorum ben. Böyle elinizi de avucunuzu da taşıyacak bir şey o. Çok dikkatli ve hassas bir şekilde. Çocuklarımıza karşı da, eşimize karşı da, arkadaşımıza karşı da sen şöyle yaptığında, şöyle şöyle olduğunda ya ben çok kırıldım, çok incindim. Yani şöyle bir adamsın, şöyle bir kadınsın, şöyle özelliklerim var, şundan çok memnunum, Allah da razı olsun. Önce bir olumlu bir vurgulamak, sonra lakin şöyle yaptığın zaman ben çok inciniyorum, çok kırılıyorum, bu beni çok kırıyor dediğimiz zaman ki etki gücü 100 oluyor. Ama işte yine ne kadar söylesem de hep aynı şeyi yapıyorsun, yine ya bak aynı şeyi yaptın, beni hiç sevmiyorsun, beni bir kere umursasan böyle yapmazdın diye başladığımızda bunun etkisi bir bile değil bence. Yani bu duyguyu da katarak, olumlu taraflarını da önce söyleyerek bu iletişim becerilerini biraz daha dikkat mesela edilirse bence çok daha kıymetli oluyor. Ha garanti mi? Ben böyle söylediğim zaman karşı taraf değişecek. Garanti değil. Yani sonuç almamız garanti değil. Ama önemli olan duygunun ifade edilip bir de çıkarılması. Çünkü çıkarılmadığı zaman içeride birikip daha büyük öfke patlamalarına sebep olabiliyor. Biraz da amaç o. Birikimi ve büyük öfkeyi engellemek. Çünkü artık sorumluluk karşıda. Ben duygumu ifade ettim gibi. Patlamayı da engelleyebilir diyoruz ama garanti yok. Ama çok da böyle garantici olmamak lazım. Bir uzmandan duymuştum. Aksi tezgahtar modu diyorlar. Yani hani gidersiniz bir dükkana, abla alacaksan çıkarayım, kumaş beğenmek istersiniz mesela, böyle alacaksan çıkarayım gibi, böyle bir ben de duygularımı ifade edeceğim ama kabul edeceksen edeceğim, yoksa etmem moduna girmemek lazım. Garanti yok ama önemli olan ifade etmektir. Kendimizi, derdimizi, halimizi anlatmaktır diye düşünüyorum. Böyle bir parantez sadece açmak istedim. Buradan bir de bir duygusal bir girdap meselesi var. Bazen o duygusal bir girdaba kapılıyoruz. Ruminasyona kapılıyoruz. Bu kavramları biraz açıp kişilerin bu nasıl farkına varabilirler?
Şimdi duyguya övgüler yapıp duygunun merkezi önemini anlamak önemli. Aynı zamanda duyguların yıkıcılığını da anlamak önemli burada. Şimdi ben duyguların merkezini derken aslında duygular acayip bir mutluluk, keyif, neşe, yani hoş şeyler de üretebilme gücüne sahip, acayip yıkıcı da olabiliyor. Merkezilik denen şey bu burada aslında.
Evet.
O yüzden de hep böyle bir geleneksel bütün metinlerde aşırı duyguların düşünmeyi bozacağına dair bir şey vardır, kanaat vardır. Ve bence doğrudur.
Doğru düşünmeyi etkiliyor. Çok yoğun duygu hissettiğinizde bazen aklınızdan geçen her olumsuz şeyin doğru olduğunu düşünebiliyorsunuz.
O yüzden de çok yoğun duygular içinde karar almama meselesi de buradan geliyor. Yani evet, duyguları anlamak önemli bir şey ama duyguların yıkıcı olabileceğini de bilmek lazım. O yüzden de duyguların bir denetimi meselesi. Hani burada felsefemiz ya duygular hoştur, güzeldir. Bırakın saç gittiği yere gitsin. Dibine kadar yaşa. Siz de peşinden koşun. Türünden bir şey değil. Çünkü duygular sürekli dolu altında kalmak gibi bir şeye sebep olabilir. Hem kişi için hem çevresi için. O anlamda da biraz bir denetlenmesi gerekir. Hatta bazen duygular o kadar aşırı yoğun bir hale gelebilir ki her şeyi etkiler. Düşünmeyi bozar, davranışı bozar. Mesela diyelim ki yoğun bir duygusal içe çekilmeler, küsmeler, kırılmalar, soğumalar. Bu üç şey, hani böyle duygusal bir içe çekilme, bir şey gibi, küsme, kırılma ve soğuma. Bu üçlü, dörtlü gibi bir şey. Yani ben onları böyle biraz da hiyerarşik olarak algılıyorum. İçe çekilme böyle biraz kırılma da değil. Bir şey oluyorsun, üzülüyorsun, üzgünleşiyorsun, bir içe dönüyorsun.
Durgunlaşıyorsun.
Durgunlaşıyorsun ve buruklaşıyorsun. Bir zoruna gitme oluyor ve biraz hafif kızıyorsun, biraz küsme, bunun bir ötesi, daha yoğun bir hale giriyorsun.
Teması bu sefer dış dünyayla diyelim, o kişiyle teması kesme.
Teması kesiyorsun. Kırılma daha büyük bir şey. Kırılma küsmenin de ötesinde bir şey bence. Şöyle kırılma, diyelim ki bir davranış var, sana yapıldığını hissettiğin bir şey var. O yara gibi, onu affetmiyorsun. Hı hı. Tarih şey gibi, nasıl diyelim, hepimiz depremi hatırlıyoruz. Hepimiz İstanbul'daki o büyük doluyu hatırlıyoruz. Hepimiz diyelim ki 15 Temmuz gününü hatırlıyoruz. Bu şeyde böyle evliliklerde kırılma dediğimiz şey, işte filan zaman ailen şeyinde bana bunu yapmıştın. Yara gibi olan bir şey. Soğuma daha fena bir şey. Soğuma şöyle bir şey. Mesela eşiyle istekte bulunuyor, uğraşıyor.
Sitem ediyor, küsüyor, bozuluyor, üzerine gidiyor, yalvarıyor ya da neyse her şeyi yapıyor.
Yapıyor. Ondan sonra bir gün bir şaltere atıyor. Eşinin kendisine dokunmasına dahi tahammül edemeyen, ondan hiçbir şey beklemeyen, o yokmuş gibi davranan, onun herhangi bir girişimine karşı da tepki vermeyen bir hale geliyor.
Beklenti yok.
Beklenti yok. Bedenine dokunmak istemiyor. Cinsellikten acayip soğuyor. Bir şey istemiyor, bir şey vermiyor. Bir nevi uzak kalalım modu. Küsmenin de ötesinde bir şey bu. Kırılmanın da ötesinde bir şey. Bir böyle artık devam eden, bazen aylarca, bazen yıllarca devam eden.
Aynı evde iki yabancı.
Yabancı gibi soğuma artık yani. Hani yıllarca diyelim ki eşine ulaşmaya çalışmış, dert anlatmış, bir şey istemiş, yalvarmış kişi. Öyle bir moda geçiyor ki sanki ayarı bozuluyor, değişiyor. Bedeni de, duygusu da hiçbir şey istemiyor.
Bu karşı tarafta o zaman ne oluyor diyor. Ama evet, bazen geç kalınmış olabilir.
Bayağı geç kalınmış oluyor. Çünkü o modu değiştirebilmek neredeyse çok zor.
Öyle öğrenilmiş bir umutsuzluk meselesi gibi geldi bana. Öğrenilmiş bir umutsuzluk. Onu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı. Artık adım ama atmaya da lüzum yok.
Enteresan bir şey. Böyle yavaş yavaş geliyor ama sanki bir yerde de böyle bir düğmeye basılıyor. Düğmeye bir sabah kasılıyor. Ve beyin sanki bir format atıyor kendisine. Hı hı. Hissetmez. Yani o yani herhalde 5-6 tane klinik örneğini gördüm evlilik şeyinde. Boşanmaların fena halde önünü açan bir şey. Artık terapi imkansız kılıyor. Çünkü terapilerde her zaman iki tarafın birbirine hala mücadele etmesi gerekiyor. Bir taraf bırakıyor gökten. Ve diğer tarafın herhangi bir tepkisine de iyileştirme tepkisine de artık çok geç, ilgim yok, içimden gelmiyor. Yani bedenine dokunması eziyet gibi geliyor
ya da kendisine. Sesini duyduğumda irkiliyorum ya da şey oluyorum, böyle rahatsız oluyorum. Sesini duymak bile beni rahatsız ediyor diyor.
O yüzden hani bu duyguların bu haline, bu kadar böyle işte içe çekilmekten, küsmekten, kırılmaktan soğumaya giden o derinlik diyebileceğimiz şeye de dikkat etmek gerekiyor. Bunlar oluştu mu, yani kişi hem kendisi açısından hem eş olarak dikkat etmek gerekiyor. Bunlar oluştu mu da eş ilişkisini fena halde bozuyor. Hadi diyelim ki içe çekilme düzeltilebilir, küsme gayret edilirse düzeltilebilir. Kırılmaya bayağı bir derin yara gibi. Mesela kırılmayı özel ele almanız gerekiyor. Bir affetmen gerekiyor kırılma için. Güçlü bir özür ve güçlü bir affetme gerekiyor. Soğumada ancak bunu çok uzun zamanlara aşarak belki yani ya ayrılma ya da çok uzun zamanlarda toparlanabilmesi lazım. Karşı tarafın tamamen sabırla yeniden kendini bir nevi hani soğumuş bir kalbi yumuşatmak gibi bir şey bu. Çok uzun sürede olabilecek bir şey.
Bir iki çiçekli olacak mesele değil.
Yani. Feyzullah soğuma var ya acayip fena bir şey. Yani hiç ne çiçekmiş, ne böcekmiş, ne sevgi diliymiş, ne iyi niyetmiş. Acayip bir şey oluyor. Yani o hale geldi mi eş, en böyle hani bir de şaşırtıcı şey yani yıllarca eşiyle ilgili ulaşmaya çalışmış, uğraşmış, emek vermiş, alttan almış, sevgi istemiş, dilenmiş.
Öfkelenmiş.
Bir gün tak diye kendi kontrolünde olan bir şey olduğunda bir kararla olan bir şey de değil bu. Zihin bir moda geçiyor. Donmuşluk modu gibi bir şey. Nasıl diyelim ki stres karşısında donmuşluk modu oluyor ya bazen onunla herhalde bu böyle hani.
Disosiyasyon gibi.
Disosiyasyon gibi bir şey. Donmuş bir moda geçiyor zihin.
Çünkü diyor ki daha fazla uğraşırsan ne bileyim daha bu sana çok daha büyük bir stres ve bunu kaldıramayacaksın gibi ama, bir his.
Ama işte enteresan beyin, zihin öyle bir ayar atıyor yani. Sen oturup şöyle ya şöyle bir şey değil bu ya. Ya bak ben oturdum 3 sene 5 sene uğraştım. Bu adam şöyle yaptım olmadı, şu kadına şöyle yaptım olmadı. Şimdiden sonra böyle yapsam bu şey ve bundan sonra böyle davranalım. Bir karar değil.
Önce his geliyor, benim de kanaatim. O mod değişiyor. Sonra bu düşüncelere yansıyor. Tabii. Duygu daha önce oluyor.
Tabii. O yüzden bu duygusal bir şey.
Evet.
Akut streslerde gördüğümüz o donma veya anlık disosiyasyonun bir başka formu bu aslında.
Hı hı. Yani organizma artık kurtulamayacağını, bir şekilde bunun çıkış yolu olmayacağını hissettiği anda benim öğrenilmiş yani umutsuzluktan kastım da oydu. Artık bırakıyor. Hı. Ne gelirse gelsin bırakıyor. Dışarıdan umursamaz.
Evet.
Olmayacak çünkü. Adım atsam da olmayacak. Bilgisini kişi farkında olmadan önce o moda giriyor. Sonra zaten beraberinde mantıksallaştırma geliyor. Çünkü bu halin ne diye sorulduğunda kendisi de söylüyor zaten artık. İstemiyorum artık. Olmayacak bundan sonra diyor. Ne yaparsam olmadı. Bıraktım vazgeçtim.
Aynen öyle.
Gibi. Bundan peki son bir dakikada çıkma yolları ne olabilir?
Vallahi, girdap nasıl fark edilir? Kendimizin ve eşimizin duygularına dikkat kesilmek ve bu içe çekilmesini, küsmesini, kırılmasını önemsemek lazım. Çünkü buralardan çıkılabilir. Duygudur deyip kendi haline hani karnım aç kaldı kardeşim, üstüm aç kaldı dememek gerekiyor. Duygular fena.
Evet. Bu noktada yine farkındalık meselesi önemli. Kişinin kendi o duygulanımını farkına varması, eşinin duygulanımının farkına varması, kabullenmesi, yönetmesi, yani reddetmemek duyguları çok evet. Önemli. Küçümsememek, onu böyle hani bu yaptığın fena ya da kötü, çok duygulu, çok duygusal, çok hassassın, seni kayda almıyorum o yüzden, ne desen boş gibi anlaşılacak davranışlara girilmemesi, anlamaya çalışması ama bu girdaba giren kişinin de olabildiğince çabuk hızlı bunun farkına varıp biraz yönetmeye çalışması bu konuda hassasiyet.
Hep iki yönlü. Feyzullah ana kişi. Duyguyu yaşayan kişi de, muhatabı olan kişi de, iki kişinin de yapması gereken
evet.
şey var.
Peki hocam. Bugünlük de bu programın sonuna geldik hocam. Önemli bir meseleyi ele aldığımızı düşünüyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.